Hatıralar. Merhaba sevgili dinleyiciler. Bir haftalık bir aradan sonra yeni bir Hatıralar programında sizlerin karşınızdayız. Değerli dinleyiciler, her hafta bu saatte, bu programda sizlerle beraber maziye şahitlik etmiş olan kimselerin hatıralarını hep beraber dinliyoruz. Bu hafta da isterseniz yine maziye doğru bir yolculuk yapalım ve bakalım mazi bize neler anlatacak. Kütüphaneciler, eski tabirle hafız-ı kütüpler, tarihimizin en alaka çekici şahsiyetlerin arasındadır. Bunlar kültürüyle, irfanıyla, hoş sözleriyle, sohbetleriyle ve kendilerine mahsus nekre şahsiyetleriyle tarihimize mal olmuş, bugün bile hatıraları dilden dile dolaşan kimselerdir. Bunlardan birisi de İsmail Sahip Sencer'dir değerli dinleyiciler. İsmail Sahip Sencer, bilhassa kitapla çok alakası olanlar tarafından iyi tanınan, sevilen ve öldükten sonra da yokluğu hissedilen kimselerdendi. Abdülbaki Gölpınarlı bir gün üniversite kütüphanesine gidiyor. Kütüphanenin o zamanki müdürü ve hafızı kütübü Nurettin Kalkandelen'le bir süre dertleşiyor. Neden sonra müşküllerimizi halledecek bir adam kalmadı, ben bunu kimden sorayım diye söylenmeye başlıyor. Efendim, orada bulunan bir profesör, efendim ne oldu diye soruyor. Meğer Abdülbaki Gölpınarlı, o günlerde Şeyh Bedrettin'in varidatını Şeyhülislam Musa Kazım Efendi'nin tercümesiyle karşılaştırarak Türkçe'ye çeviriyor. Takıldığı bir kelime var. Onun ne manaya geldiğini anlamak için çırpınıyor. Şimdi diyor İsmail Sahip Hoca sağ olsaydı gider ona sorardım. Bu kültürü batırdılar, ben şimdi kime sorayım diye feveran ediyor. Evet, Abdülbaki Gölpınarlı Gazali kadar mütekellim, Fahrettin Razi kadar müfessir, İmam Buhari kadar muhaddis, efendim İbn Sina kadar hakim, Mevlana kadar aşık, Hacı Bayram Veli kadar vakıf idi diyor İsmail Sahip Sencer için. Evet, ilim dünyasını aydınlatan parlak bir güneşti İsmail Sahip Efendi. Batılı müsteşiklerin kafasının içi, müdürlüğünü yaptığı kütüphaneden daha zengin olan adam diye tavsif ettikleri bir allameydi İsmail Sahip. Prensiplerinden taviz vermemek, ilmiye kıyafetinden vazgeçmemek için İstanbul Üniversitesi'ndeki Arap Edebiyatı Profesörlüğünden istifa ettikten sonra Bayezid Devlet Kütüphanesi'ne kapanmıştı. Bundan sonraki hayatı değerli dinleyiciler bir nevi inziva halinde geçti. İlmiye sınıfının sembolü olan sarığını başından hiçbir zaman çıkarmadı. Dünyanın dört bucağından ilim adamları gelirler, onun etrafında sanki pervane olurlardı. Hoca Efendi derin ilmiyle ve faziletleriyle ve geniş mahfuzatıyla Bayezid Devlet Kütüphanesi'ni tam bir cazibe merkezi haline getirmişti. İsmail Sahip Efendi on binlerce kitabı tanıyan, mevzularını, tab ediliş tarihlerini, müelliflerini, mütercimlerini en ince teferruatına varıncaya kadar bilen müthiş bir hafızaydı değerli dinleyiciler. İstanbul kütüphanelerinin katalogları hemen tamamen ezberindeydi. Bir gün Hoca Efendi pencerenin içinde asılı duran teneke musluğun önünde çökmüş ellerini yıkıyordu. Tam bu sırada Hindistan'dan gönderilen bir vakfiye getirmişlerdi. Sahipleri dolaşmadık yer, başvurmadık kimse bırakmamışlardı. Ne yazık ki hiçbiri içinden çıkamamıştı. En nihayet İsmail Sahip Efendi'yi tavsiye etmişler. Böyle bir tavsiyeyi okusa okusa ancak o okur demişler. Gerçekten de elinde vakfiye bulunan zat büyük bir hürmetle Hoca Efendi'nin yanına sokuldu, okumasını rica etti. İsmail Sahip Hoca Efendi ellerini yıkamaya devam ederek başını hafifçe vakfiyeye doğru çevirdi ve bir çırpıda meseleyi halletti. Tabii ki orada bulunanlar büyük bir hayret içinde kaldılar, hocaya olan hürmetlerini daha da arttırdılar. İsmail Sahip Hoca Efendi'ye ilmi bir mesele sormak, tarihin derinliklerinde adı sanı unutulmuş herhangi bir şahsiyetin biyografisini öğrenmek, kültür hazinesinin çoktan nisyana terk edilen malzemelerini tekrar gün ışığına çıkarmak için müracaatta bulunanlar, onun huzurundan dünyanın en bahtiyar insanları olarak ayrılırlardı. Hazret, kendisine tevcih olunan sualleri, efradını cami, ayarını mani cevaplandırırdı. Yani öyle cevaplandırırdı ki o mevzuyla alakalı her şeye cevap verirdi. Mevzuyla alakalı olmayan her şeyi de o sözlerin dışında bırakırdı. Bu herkesin yapabileceği bir iş değildir. Ariz ve amik izahlarda bulunurdu. Yani hem derin hem geniş izahlarda bulunurdu. Kafaları aydınlatır, gönülleri nurlandırırdı. Asrımızın en büyük kitabiyat alimi olarak kabul ediliyor İsmail Sahip Efendi. Asırlar önce kaleme alınan Arapça bir mahtutatın, bir yazma eserin, bir vesileyle yırtılan ve kaybolan eksik sayfalarını kafasından yazdırabilirdi. Bu kitap, sağlam olan ikinci bir nüshayla bulunduğu zaman tabii, karşılaştırılınca hocanın yazdırdıklarının hepsinin doğru olduğu anlaşılırdı. İşte batılı müsteşrikleri, doğulu alimleri akın akın İstanbul'a çeken onun bu cephesiydi. İsmail Sahip Efendi, selefleri olan bazı Osmanlı alimleri gibi çok yönlü bir şahsiyetti. Çiçekten çiçeğe konarak, insanlara dünyanın en güzel gıdasını takdim eden bal arısı gibi, o da engin bilgisini, zengin mahfuzatını, gönül dünyasının pırıltılarını isteyen herkese dağıtırdı ve vermenin zevkini yaşardı. İsmail Sahip Efendi, Alman müsteşrik Reşer'in ifadesiyle Arap gramerinden İmam Gazali'nin ahlak bilgilerine, Muhyiddin Arabi'nin tasavvufundan İbnü'n Nefis'in tıp ilmine kadar her mevzuyla yakından alakadar oldu. Her sahada derinleşeceği kadar derinleşti. İsmail Hakkı Uzunçarşılı bir makale yazmış Belleten dergisinde. Orada İsmail Sahip Sencer'i meşhur Katip Çelebi ile mukayese ediyor ve Keşfü Zünun ile diğer tarihi eserlerini okuduğumuz büyük Türk alimi Katip Çelebi ile İsmail Sahip Sencer'in kitabiyat, tercüme-i hal, tarih ve edebiyat hususundaki bilgileri ve vukufları mukayese edilince 17. asrın bu büyük bilgini Üstad İsmail Sahip'in yanında hiç mübalağa etmeden söylüyorum, bir tilmiz yani bir öğrenci gibi kalır. Hoca merhum Katip Çelebi'nin şaheseri olan Keşfü Zünun'un bir kısım yerlerini tasih etmiştir. Daha sonra birçok ilavelerde bulunmak suretiyle Katip Çelebi'ye bir zeyil hazırlamıştır. Eser böylece mükemmel hale getirildikten sonra Marif vekaletince bastırılmıştır. Katip Çelebi 17. asırda yaşamış bir kitabiyat bilginidir. Keşfü Zünun'un da binlerce İslam dünyasına yazılmış eser anlatılmaktadır. İsmail Sahip Efendi öyle bir bilgindi ki Katip Çelebi'nin bu kitabını dahi tashih ve ilaveler yapmaktaydı. İsmail Sahip Sencer Hoca Efendi'nin derin bilgisini, çok geniş bir sahaya yayılan kesif alakasını en canlı çizgileriyle gözler önüne seren örneklerden birine de Süheyl Ünver işaret eder. Süheyl Ünver 1936-37 yılları arasında İbn Sina'yı anma merasimleri için hazırlıklar yapar. Mevzuyla alakalı eserlerin neşredilmesi maksadıyla da lazım gelen çalışmalara başlar. O da diğer birçok ilim erbabı gibi ilk önce İsmail Sahip Hoca'nın kapısını çalar. Hazret lazım gelen bütün vesikaları, bilgileri, eserleri olanca cömertliğiyle ortaya çıkarır. Arda arda sorulan sualleri usanmadan, bıkmadan cevaplandırır. Uzun uzun izahlarda bulunur. Süheyl Ünver, kendisine verilen vazifenin İbn Sina mütercimi Kanun Mustafa Efendi'nin biyografisiyle İbn Sina'nın resimleri olduğunu söyledikten sonra harıl harıl İbn Sina'nın el yazısını aradığını belirtir. Mehmet Kazvini'nin Paris'teki Milli Kütüphane'de, Bibliothèque Nationale'de yani, birisini bulduğunu ve bunu neşrettiğini kendisine nakleder. İsmail Sahip Efendi o yazının fotografisini ister. Resmi eline alıp da baktıktan sonra güler ve şöyle der. Bu der, İbn Sina'nın kaleminden çıkma değildir. Zira onun yaşadığı Hicri 5. asırda Talik yazısı yoktu. Talik, bundan birkaç asır sonra ortaya çıkan bir yazıdır. Kazvini hata etmiştir. İşte onun bazı yazılarındaki isabetin derecesine bu bir ölçüdür demiştir. Eski marif vekillerinden Hasan Ali Yücel de Mevlana'nın Rübaileri adındaki eserini hazırlarken Mesnevi müellifinin el yazılarını tespit etme konusunda çok zorlandığını, ancak İsmail Sahip Efendi'nin yardımıyla bu müşkilini hallettiğini aynı adı taşıyan eserin 1932 tarihli baskısını dile getiriyor. Hoca Efendi'nin ne büyük bir kitabiyat alimi olduğunu Avni Aktuç şöyle anlatıyor değerli dinleyiciler. Bayezid Umumi Kütüphanesi'nin o zamanlar bir kedi ağılı haline gelen salonunda titrek ayaklı, yayları kopmuş, kırmızı kadifeleri solmuş kanepelerin üzerinde, okuyuculara pek de yer vermek istemeyen kedilerin arasında muhterem hocanın nurani siması bir ay gibi parlardı. Büyük masanın üstünde fokurduyan çay semaverinin etrafına dizilen kitap meraklıları çeşitli mevzular üzerinde konuşurken İsmail Sahip Efendi omuzundaki iki uyuz kediyi okşayarak bu hararetli konuşmaları dinler gibi görünürdü. Bazı günlerde vukua gelen kedi doğumlarında İsmail Hoca bizzat ebelik vazifesi yapardı. İlmi müşküllerinin halli için kütüphaneye gelenler de hocanın gözüne girmek fikriyle böyle anlarda yardımlarını esirgemezlerdi. Sepetin içinde lohusalık halini geçirmekte bulunan kör kedi için göz aydına gelenler de olurdu. Her şey tamamdı, bir lohusa şerbeti eksikti. Bu malül kediler sürüsü arasında ömrünü bir hasta bakıcı gibi geçiren, yalnız ve yalnız kitaplarda teselli arayan hoca, bütün dünya üniversitelerinde tanınmış, eşine az rastlanan bir şahsiyet idi. Etrafını her zaman birçok ilim aşıkları çevrelerdi. Uzak diyarlardan gelen müsteşrikler, ona bir kütüphane gibi müracaat ederlerdi. Yeri gelmişken müsteşrik değerli dinleyiciler, şarkiyat bilgini demektir. Orientalist, Avrupalı olup, daha ziyade Yahudilerden olup, şark bilgileri, Arap edebiyatı, İslam dini gibi mevzularda, Arap tarihi, İslam tarihi gibi mevzularda ihtisas yapan kimselere müsteşrik denir. Bunların bir alameti vardır ki müsteşrikler umumiyetle mensubu oldukları Batı kültürünün kendilerine empoze ettiği altyapının tesirlerinden kurtulamamışlar ve İslam kültürünü hep bu bazı peşin hükümlerle değerlendirmişler ve çoğu zaman da yanlış neticelere varmışlardır. Fakat ilmi disiplinleri ve gayretleri sebebiyle dünyada müsteşriklik bayağı hakim bir ilim sahası olmuştur. İşte onlar da İsmail Sahip Efendi'ye gelirlerdi. Evet, devam ediyor Avni Aktuş. O diyor, Muhitin'in bir bilgi mahfiliydi. ona danışmadan verilen ilmi hükümler ekseriyetle yıkılmaya namzetti. Tarihi, edebi vesikalar hakkında son hüküm onundu. Artık onun verdiği karar tam manasıyla bir temiz kararı olurdu. Uzun müddetten beri bulunduğu Türk memleketinde bir türlü öğrenemediği Türkçeden adeta vazgeçip de İsmail Saib Efendi merhumdan Arap edebiyatının esaslarını öğrenmek isteyen müsteşrik Rişer, huşu ile hocanın ağzından çıkacak mesela Mütenebbi'ye ait bir beytin izahını sabırsızlıkla beklerken, bir esrarkeş dilencinin de titrek bacakları ile hocanın karşısında sadaka beklemesi, kütüphanenin akşam loşluğu çöken sahnesinde enteresan bir manzara teşkil ederdi. İsmail Hoca tam manasıyla bir bibliofil idi değerli dinleyiciler. O kitap deryasının içinde bulunduğu halde kitaplara kanamazdı. Sahaflar satamadıkları kitapları, risaleleri ona getirirlerdi. Parası olsaydı muhakkak ki bütün sahaflar çarşısını satın alırdı. Onun için ilmin tek tarifi yalnız ve yalnız kitaptı. Bir gün sahaflardan İsmail'e, "Oğlum İsmail, ben şimdi eski gazeteler de alıyorum. Eline geçerse bana getir. Parasına gelince Allah kerim, İnşallah borçlu ölmem," demişti. Acaba bu gazeteleri ve risaleleri ne yapacaktı? O, kitabın mukaddes bir emanet gibi saklanmasını, yerlerde sürünmemesini, yok olmamasını, torunlara kalmasını isterdi. Onun için her satır bir emek, bir alın teri mukabiliydi. İşte o bu alın terlerini bir inci toplar gibi toplardı. Tam manasıyla bir ayaklı kütüphane vasfına layıktı İsmail Saib Efendi. Gençliğinden itibaren bütün İstanbul kütüphanelerini dolaşmış, hemen hemen her mühim kitabı tetkik etmiş, onların müelliflerini ve muhtevalarını hülasa olarak kuvvetli hafızasına yerleştirmişti. Bir gün, o zaman Marif Vekaletinin neşriyat müdürü olan Faik Reşat Unat, atlasıyla meşhurdur, Ankara'dan telefonla şu emri vermişti: "Şimdi Gazi Hazretlerinin yaverleri," yani Atatürk kastediliyor, "telefon ettiler. İstanbul'da misafir bulunan Ürdün Emiri Şerif Abdullah Hazretleri, İstanbul kütüphanelerinde Kitabül Envar isimli bir kitap varmış, onu görmek istiyormuş. Şimdi derhal İsmail Saib Efendi'ye git, kitabın yerini öğren, hangi kütüphanedeyse kitabı al, bu akşam Ankara'ya gönder," dedi. Faik Reşat Unat bu emri verdikten sonra Avni Aktuç kitabın ismini bir yanlışlık olmasın diye tekrar soruyor. "Kitabül Envar." Kitap numarası ile bulunduğu kütüphane belli değil. Hemen Bayezid Umumi Kütüphanesi'ne koşuyor Avni Aktuç. İsmail Hoca koynunda başı görünen bir kedi, elinde kitap, her zamanki gibi dalgın. Bu hatırayı anlatan zatı görür görmez, "Oo, buyurun bakalım, neredesin, epeydir görünmüyorsun," diye karşısındaki sandalyeye buyur ediyor. "Ne var ne yok?" diye soruyor. "Efendim, nasıl söyleyeyim," diyor, "sizi rahatsız etmeye geldim," diyor. "Söyle söyle," diyor, "ben rahatsız olmam," diyor. "Efendim," diyor, "Faik Reşat Bey, fenakarınız, rica ediyorlar. Şimdi telefonda söylediler," diyor. "Kitabül Envar isimli bir kitap varmış. Gazi Hazretleri emir buyurmuşlar. Yaver söylemiş, bu akşam Ankara'ya muhakkak sevk olunacak." Hoca koynunda hafif hırıltılar arasında uykuya dalan kör kediyi hafifçe okşadıktan sonra, "Oğlum, Kitabül Envar adında bir eser hatırlamıyorum. Galiba aceleyle kitabın ismini telefonda yanlış zapt ettin. Zannedersem aranılan kitap yıldızlardan bahseden ve ilmi heyete, yani astronomiye dair bir kitap olan Kitabül Enva olacak. Bu kitabı galiba Ürdün Emiri Hazretleri istiyor. Bir hayli zaman evveli de bu kitabı aramışlardı. Şimdi vakit kaybetme. Doğru Süleymaniye Kütüphanesi'ne git. Şehit Ali Paşa kitapları arasında 298 numaralı kitabı çıkarıp bir bak. Zannedersem istenilen kitap odur." Amin Efendi hocanın mübarek elini öperek huzurundan hürmetle ve hayretle ayrılıyor. Doğru Şehit Ali Paşa Kütüphanesi'ne koşuyor. Kitabı aynı numarada buluyor. Onun zekasına ve hafızasına olan hayranlığı büsbütün artıyor. İşte böyle. Ona her mevzuda müracaat edilebilirdi. Bazı alim geçinenler gibi bilgisini saklamaz, müşkülü halletmekte, vesika okumakta emsalsiz idi. (Gülüyor) Yine bir gün Hindistan'dan bir alim gelmişti, Müslüman bir alim. Kıyafetiyle herkesin tabii dikkatini çekmişti. Bir gün ona Bayezid'de büyük tarihi çınarın altındaki kahvede rast geliyor Avni Aktuç. Sevimli bir yüzü vardı diyor. Arap ve Acem dilini ve edebiyatını iyi bilmekle beraber Arap edebiyatına ait bazı beyitlerin izahında mütereddit imiş. İstanbul'a yalnız bu tereddütlerinin izalesi için gelmiş. İsmail Sahip Efendi ile görüşmüş ve tabii ki müşküllerini halletmiş. Hocanın zekasına ve hafızasına hayrandı. Laf arasında İstanbul'u nasıl bulduğunu sordum. Ne cevap verdi bilir misiniz? İsmail Hoca çok kıymetli bir ilim adamıdır dedi. İşte büyük hoca bütün dünyanın itiraf ettiği gibi başlı başına bir alem, bir iklim idi. Vefatından sonra bütün kitaplarını Ankara Üniversitesi satın aldı. Bu yığınlar arasında her hususta kitaplar mevcuttur. Bilhassa müellif hattıyla olan eserler büyük bir değer taşımaktadır. Efendim teşnegan denilen, iş dünyası efendim ateşle yanıp kavrulan efendim gençlere, yani ilim öğrenmek aşkıyla yanıp tutuşan gençlerin bu ateşine su serpmenin manevi hazını yaşardı İsmail Sahip Efendi. Hocanın çevresinde teşekkür eden halkaya sadece ilim irfan ehli insanlar değil, hayvanlar da dahildi. Kediler o büyük insanın cazibesine kapılmışlar, dergahına kapılanmışlardı. Bundan dolayıdır ki o zamanlar Beyazıt Devlet Kütüphanesi'nin adı Kedili Kütüphane'ye çıkmıştı. Bir ara bu kedilerin adedi 150'yi geçmişti. Merhum çoğu hasta ve topal olan bu kedilere büyük bir şefkat gösterirdi. Her gün düzenli bir şekilde en iyi yağdan papara yaptırırdı. Kütüphanedeki bu hizmetliler bu görevi büyük bir titizlikle yerine getirirlerdi. Hoca efendi eline bir kitap alıp da okumaya başladığı zaman bu kedilerden kimisi kucağına oturur, kimisi omuzlarına sıçrar, kimisi başına tünerdi. O hayvancağızları rahatsız etmemek için azami titizlik gösterirdi ve icabında saatlerce kıpırdamadan otururdu. Aynı kütüphanede uzun yıllar müdürlük yapmış olan Muzaffer Gökman'ın Kitaplar Arasında 44 Yıl isimli bir kitabı var. Orada ifade ettiğine göre bir yıl İstanbul'da kış mevsimi uzun sürmüş. Kedilerin büyük bir kısmı nezle olmuş, durmadan burunları akıyormuş. Buna tezelden bir çare bulmak lazım. Daha doğrusu hayvanların dezenfekte edilmesi lazım. Delikleri kapatılan bir kitap sandığı bu işe uygun hale getiriliyor. Birkaç damla ilaç damlatılan su dolu bir kap sandığın içine yerleştiriliyor. Sağdan soldan beşer onar toplanan kediler sandığa dolduruluyor, kapağı kapatılıyor. Sahip hoca köstekli saatini çıkarıyor, 1, 2, 3, 4, 5 diye dakikaları saymaya başlıyor ve kapağı açıyor. İçerideki ilaç kokusundan ve sıcak havadan iyice bunalan kediler patır patır kendilerini dışarı atıyorlar. İlaçlanmayanların bulunması, onların da sandığa doldurulması için kütüphane personeli seferber oluyor. Bu işlerin böyle yürüdüğünü bakanından müsteşarına, validen müfettişine kadar herkes biliyordu tabii. Akşam olup da okuyucular kütüphaneden çekilince ayrı bir fasıl başlıyor. İki okuma masası birleştiriliyor. Üzerine İsmail Sahip Efendi'nin yatağı seriliyor. Başka bir masanın üstünde bulunan semaver fokur fokur kaynıyor. Bayezid'de ne kadar meczup, sakat, yardıma muhtaç kimse varsa hepsi arka kapıdan birer birer içeri giriyorlar. Semaverin etrafına diziliyorlar. Hocanın yerine İstanbul Üniversitesi'ne Arap Edebiyatı okutmak için gelen ve karşısında bir öğrenci gibi önü ilikli duran Profesör Oscar Raşer de mutlaka bu halkaya dahil oluyor. İsmail Sahip Sencer'in üzerinde deve tüyü renginde bir lata var, cübbe var. Başında da Mevlevi külahı var. Kollarını sıvıyor, eline bakır bir kevgir alıyor. Kevgir tepesine kadar doğranmış akciğerle dolu. Deliklerinden dökülen sulu kan kütüphanesinin döşemelerine yayılıyor. Efendi Hazretleri elini kevgire daldırıyor, avuç dolusu ciğerleri okuma salonunun muhtelif köşelerine fırlatıyor. Derken yüzlerce kedi savaş alarmı verilmiş gibi ciğerlere saldırıyorlar. Bazen bunlardan birisi herhangi bir okuyucunun önüne düşebiliyor. Fakat kütüphane müdavimleri hocanın kedileri olan muhabbetini bildikleri için hiç ses çıkarmıyorlar. En küçük bir itirazda bulunmuyorlar. Çünkü orası kedili kütüphanedir. Yaradılanı, yaradandan dolayı hoş gören İsmail Sahip Efendi'nin şefkati ve merhameti kedilerle de sınırlı değildi değerli dinleyiciler. Bu hayvanların amansız düşmanı olan fareleri de kollamaktan geri kalmazdı. Bu Oscar Reşer'in verdiği bilgilerden öğrendiğimize göre kütüphanede kapana tutulan fareleri bu zararlı kemirgen hayvanları yok edeceği yerde hemen yine eski yerlerinde boy göstereceklerinden kaygılanmadan sokağa atardı. Ölen kediler için de akrabasından biri vefat etmiş gibi üzülürdü. Hastalığın son günlerinde hafif bir gıdadır diye tavuk çorbası tavsiye edildiği zaman da benim yüzümden niye bir tavuğun canına kıyılsın diye cevap vermişti. Efendim Şark'ın yetiştirdiği bu büyük kitabiyat alimi her manasıyla örnek bir Müslümandı değerli dinleyiciler. Cenab-ı Allah'a, şanlı ve şerefli peygamberine, ehli beyte, alimlere, salihlere, ehli tasavvufa büyük bir muhabbetle bağlıydı. Osmanlı hanedanına da büyük bir hürmet gösterirdi. Osmanlı padişahlarını ve diğer bir takım devlet adamlarını çok sever, Osmanlı müellifleriyle sanki onların arasında yaşıyormuş gibi ülfet ve ünsiyet ederdi. Dini hassasiyeti o kadar ileriydi ki, kütüphanede Kur'an-ı Kerim'in üzerine başka bir kitap konduğunu gördüğü zaman çok rahatsız olur, onu oraya koyan kimseyi şiddetli bir şekilde ikaz ederdi. Birçok kitap muhibbi gibi, İsmail Hoca da eli açık, kapısı açık, zihni açık, gönlü açık bir kimseydi. El kiri olan parayla elini kirletmezdi, hayır hasenat yapmaktan, sadaka vermekten, muhtaçlara yardımcı olmaktan çok hoşlanırdı. Kendisine müracaatta bulunanları asla boş çevirmezdi. Maaşın hemen hemen üçte ikisini kedilere ve muhtaçlara harcardı. Bu cömertliğinden dolayı ayın ikisinde meteliksiz kaldığını, kütüphanesinin çevresini mesken haline getiren yaşlı bir Tatarla, hasta güvercinlere yem veren ve kendini tamamen bu hayvanların bakımına adayan ihtiyar bir kadından borç aldığını, haldeşi ve sırdaşı Oscar, daha sonraki ismiyle Osman Reşer bir yazısında ifade etmektedir. Reşer'in rivayetine göre her ay başı kahveci gelir, geçen ayın çay paralarını toplardı. Hoca bütün bir gün sabahları içilen birkaç bardak çayın böyle büyük bir yekün tutmayacağını fark ederek meselenin mahiyetini sorar. "Efendim," diyor kahveci, "bu sadece sizin içtiğiniz çayların parası değil. Boğaz'dan, Kandili'den, Beykoz'dan gelen ziyaretçiler kendileri ödeyecekleri yerde sizin hesabınıza yazmamı söylüyorlar," diye konuşunca hoca bir an şaşırıyor ve şimdi işin aslı anlaşıldı cevabını veriyor. Neticeyi merak eden kahvecinin "artık bunları sizin hesabınıza geçirmeyeyim mi?" diye sorması üzerine de İsmail Sahip Efendi, "aman aman, bunlar iyi insanlardır. Ta uzaklardan vapurla geliyorlar. Kendilerini kütüphanede çaysız bırakmaz, doğru olmaz," diyor. Ve kahveci yine çay paralarını hocanın hesabına yazmaya devam ediyor. Merhumun ne kadar iyiliksever bir insan olduğunu İsmail Hakkı Uzun Çarşılı şu sözleriyle dile getiriyor değerli dinleyiciler. "Bir gün muhtat üzere kütüphaneye gitmiştim. Tatil zamanıydı. Yanında kibar düşkünü bir zat vardı. O sırada bir fakir geldi. Hoca yavaşça ayağa kalkarak kayboldu. Sonra fakire işaret ederek onu sadakayla savdı. Sadakası 20 para veya 40 para değildi. Herhalde bir ekmek parası vermek adetiydi. Sonra yanımıza geldi. Kibar düşkünü zata da yardımda bulunmak istiyordu. Fakat benden sıkılıyordu. Uzun seneler vaki tecrübeme binaen yanından biraz ayrılarak bahçeye çıktım. Ona da vereceğini vermişti. Ben geldikten sonra o zatla veda edip ayrıldı. Kim olduğunu sordum, elini kaldırdı. Bunun manası sorma demekti ve söylemedi. Sonra kendilerine dedim ki, gerek evvelki fakir ile bu zat, gerek ben talebeniz ve diğer başkaları, hep sizin fukaranızız. Bunlara maddi yardımda bulunuyorsunuz. ben ve emsalime de manevi varlığınızdan tasadduk ediyorsunuz. Fakat Doktor Reşer sadaka ile kanaat etmiyor. Sizi soymak istiyor dedim. Güldü ve malum tevazuyla kendisinin hiçbir şey bilmediğini söyledi. İsmail Sahip Efendi, dostlarına, arkadaşlarına, ahbaplarına karşı son derece vefalıydı değerli dinleyiciler. Onların hallerini, hatırlarını sormaktan geri kalmazdı. Maddi ve manevi müzaherette bulunmaktan büyük bir zevk alırdı. Bu hususiyetiyle tam bir dost insan portresi çizerdi. Hüseyin Efendi ismini de çok sevdiği bir tanıdığı vardı. Bu zat bir gün kütüphanenin yakınında bulunan ve daha çok Ermenilerin devam ettiği bir kahvede oturuyordu. Derken yüksek makamlardan gelen bir emirle bu kahvehanede bir arama yapıldı. Diğer kahvelerin müşterileriyle beraber Hüseyin Efendi de tevkif edildi. Yani kurunun yanında yaş da yandı. Oysa bu zatın siyasetle en küçük bir alakası yoktu. Kendini tamamen kitapların manevi havasına, manevi dünyasına vermişti. Manzarayı gören İsmail Sahip Efendi büyük bir telaşa kapıldı. Ne yapacağını, arkadaşını nasıl kurtaracağını düşünmeye başladı. Derhal Enver Paşa'nın babasıyla görüştü. Devrin en nüfuzlu şahsiyetlerinden olan Cemal Paşa'ya müracaat etti. Sonunda Hüseyin Efendi'yi kurtarmaya muvaffak oldu. Efendim, sahip efendinin müsamahası alkol müptelalarını bile kuşatırdı. Seyit Ahmet isminde bir dostu, gece gündüz içen bir kimse olmasına rağmen kendisiyle beraber olur, birlikte hafız divanı okurlardı. İranlı şairlere büyük bir hayranlık duyardı bu Seyit Ahmet ve onların şiirlerini heyecanla okumaktan hoşlanırdı. Tabii bunları bir araya getiren, yani bununla İsmail Sahip Efendi'yi bir araya getiren ortak unsur hiç şüphesiz ikisinin de tarihe ve edebiyata olan aşırı tutkularıydı. Birisi gece gündüz içen, diğeri ise içkinin bütün kötülüklerin anası olduğuna samimiyetle inanan ve dolayısıyla damlasını bile ağzına koymayan bu iki insan, Beyazıt Devlet Kütüphanesi'nin tipik iki şahsiyetiydi. O zamanlar cuma günleri tatildi. İsmail Hoca daha perşembe akşamından Seyit Ahmet'i kütüphanede alıkoymak maksadıyla elinden geleni yapardı. Yani mümkün mertebe Seyit Ahmet'le beraber olurdu ki ve onu oyalardı ki içki içmesin. Osman Reşer, Oscar Reşer'ken Osman Reşer olan Alman profesörün anlattığına göre Seyit Ahmet bir akşam karanlığının basmasından da istifadeyle kütüphaneden savuşuyor. Hoca, üzerinde sadece bir entari bulunan bu dostunu Bayezid Meydanı tam orta yerinde yakalıyor. Tabii Çakır Keyf onu ikna edemeyeceğini de anlayınca kuvvet kullanmak zorunda kalıyor. Onun her hareketini yıllarca engin bir müsamaha gösteriyor. Rahatsız edici hareketlerine tahammül ediyor. Kendisindeki ilim cevherinin farkında olduğu için bu tür beşeri zaaflarını mümkün mertebe engellemeye çalışıyor. Tabii sonunda Seyit Ahmet bu alkol müptelalığından ölüyor. Öldükten sonra cenazesini İsmail Sahip Efendi kaldırıyor. Efendim ikide bir de Osman Reşer, Osman Reşer dedik. Kim bu Osman Reşer? Bu Alman müjdedisidir. İsmail Sahip Hoca'nın cüzü mütemmimi, cüzülayen fekki idi. Aslen Almanyalı bir şarkiyat alemiydi, oryantalist. Bir müddet Mısır'da kalmış, sonra İstanbul'a gelmiş. Kütüphaneleri tetkik etmeye başlamış. İsmail Sahip Efendi'yi yakından tanıyıp da cazibesine kapılınca dizinin dibine oturmuş. Tam 25 sene bu beraberliğini sürdürmüş. Onun derin bilgisine, yüksek ahlakına, üstün faziletine o derece hayran olmuş ki kedilerine dışarıdan yiyecek temin etme işini bile üzerine almış. Bilhare İslamiyet ile şereflenmiş, Oscar Reşer iken Osman Reşer olmuş. Mahiriz bu Oscar Reşer'in, Osman Reşer'in talebesidir. Ondan bahsederken diyor ki, İsmail Sahip Efendi'nin vefatından sonra kalabalıkla beraber cenazeyi takip ettik. Definden sonra herkes döndü. Ben hem garip kaldım hem de hocam olduğu için kabrin başından dönmesini bekledim. Herkes gittikten sonra mezarın başında ellerini kavuşturmuş halde 15 dakika durdu. Ben uzakta olduğum için ne söylediğini ne okuduğunu işitmedim. Dönüp yanıma gelince dedi ki, benim güneşim söndü. Artık bana hayat karanlıktır. Yaşamaya bile değmez. İşte bu söz ilim aşkının dile getirdiği bir ifadeydi. Değerli dinleyiciler, ilim, irfan ve tasavvuf vadisinin zümrüdü ankası olan İsmail Sahip Sencer Hoca Efendi Hazretlerinin halkasına dahil olan, kendisinden şu veya bu vesileyle istifade eden meşhur şahsiyetlerden bazıların isimlerini şöyle sıralamak mümkün. Mehmet Ali Ayni, Fuat Köprülü ki bunlar profesördür, Kilisli Rifat Bilge, Bursalı Mehmet Tahir, Hasan Basri Çantay, Mükrimin Halil İnanç bu da profesördür, Abdülaziz Mecdi Tolun, Fatih Türbe Darızade, Mehmet Akif Ersoy, Raif Yelkenci, Profesör Süheyl Ünver, Şair Yahya Kemal Beyatlı, efendim Mustafa Şekip Tunç, tarihçi İsmail Hami Danışment, filozof Hilmi Ziya Ülken, Helmut von Ritter, bunlar hep İsmail Sahip Hoca Efendi'den ders görmüşlerdir. Kütüphanedeki kütüphane derlerdi İsmail Sahip Bey'e veya ilmin Kâbesi veya bembeyaz bir melek veya sandukayı kemalat, Beyazıt Devlet Kütüphanesi'nin ruhu gibi sıfatlarla tanınırdı. 1940 senesinde vefat etti değerli dinleyiciler. Vefatı dünyada
ve ilim aleminde büyük bir tesir uyandırdı. Hatta o zamanki İsveç Başbakanı, zamanın reisi Cumhur İsmet Paşa'ya bir telgraf çekerek, ilmin başı sağ olsun dedi. Cenazesi büyük bir kalabalığın iştirakiyle ve eller üzerinde Merkez Efendi kabristanına götürüldü. Dualarla, tekbirlerle, ilahilerle toprağa verildi. Hayatının sonuna kadar başından çıkarmadığı tekbirli şep külahı tabutunun başına, defin sırasında ise kabrine kondu. Babasının kabrinin yanındaki mezarının sadece baş taşı vardır. Huzur derslerine katıldığına bir işaret olmak üzere taş sırma şeritli sarıklı olarak yapılmıştır. Taşın ön cephesinde yeni harflerle bir ibare vardır. Eski Darülfünun Edebiyat-ı Arabiye Müderrisi ve Bayezid Umumi Kütüphanesi Müdürlüğü'nden emekli, Bayezid Dersi Ağamlarından Şarkiyat Mütehassısı Hoca İsmail Sahip Sencer burada metfundur. 1289-1940 1289 yaklaşık 1873'e tekabül eder. Demek ki yaklaşık 70 yaşlarındaymış hoca vefat ettiğinde. Taşın arka kısmında nesihle işlenmiş bir kitabe var. O kitabede ise "Ya Baki, okuyup hal ile la havle aleyhim nasın, göz yumup terki vücut etti veliyye agah. Aşıka mevt visal olduğunu anladı. Olduğu dem azimi dergahı ilahi. Yazdı tarihini hasretle Muhammed Salih. Geçti fahrül ulema İsmail Sahip ah."
Evet değerli dinleyiciler, bu hafta sizlere ayaklı kütüphanelerden, efendim, yakın tarihimizin yeri dolduramayan, doldurulamayan mümtaz şahsiyetlerinden kitabiyat bilgini, şarkiyat mütehassısı, efendim, nevi şahsına münhasır şahsiyetlerden İsmail Sahip Sencer Hoca Efendi'den bahsettik. Kendisini rahmet ve minnetle anıyoruz ve sizlere de haftaya bir başka hatıralar programında buluşuncaya dek veda ediyoruz. Hoşça kalın.
Hatıralar.